Ayrım 28.
Baruch Spinoza, 1632-1677 Hollandalı filozof ve mercek ustası. İlgilendiği konular usçuluk, savları, tüm bilgilerden mantıklı sonuç çıkarılabilir. Başyapıtları Tractatus Theologico, Politicus Ethica. Spinoza'nın fikirleri onun Musevi cemaatine atılmasına sebep oldu. Yazılarına da saldırılarak Hristiyan teologlar tarafından onlar da yasaklandı. Felsefi sığınak olarak gördü ve her şeye karşı toleranslı olan Hollanda'da bile düşmanca karşılandı. Spinoza kişisel korunmayı sağlayan insan tutkularının, örneğin şehvet ve tiksinme gibi önceden belirlenmiş hareketlere sebep olduklarını ama aklımızı tutkuların prangalarından kurtararak onu özgürleştirebileceğimize inanmıştır. Hobbes gibi Spinoza da herhangi bir şey iyi olduğu için ondan hoşlandığımızı değil de daha çok herhangi bir şeyden hoşlandığımız için ona iyi dediğimizi düşünmüştür. Sun Tzu, İsa'dan önce 4. yüzyıl dolayları, Çin ordu danışmanı. İlgilendiği konular savaş felsefesi. Savları ele geçirilmezlik içinizdedir. Başyapıtları savaş sanatı. Sun Tzu, karmaşayı felsefi bir sanat şekli olarak yeniden tanımladı. Kusursuzluğun zirvesinin düşmanınıza kavga etmeden boyun eğdirmeniz olduğunu öğretmiştir. Ona göre savaş felsefesi evlilikteki sorunlardan tutun da ofis çatışmalarına kadar birçok insani karmaşaya benzer şekilde uygulanabilir. Henry David Thoreau, 1817-1862, Amerikalı yazar, şair ve filozof. İlgilendiği konular Yeni İngiltere aşkın salcılığı, yani özgürlükçülüğü. Savları, insanın bilinçli çabalarıyla yaşamını daha iyi bir noktaya taşıma yeteneği. Başyapıtları, Walden, medeni itaatsizlik üzerine. Thoreau, basitliğin, bireysel sorumluluğun ve doğal çevre ile iletişim halinde bulunmanın, iyi bir yaşamın anahtarları olduğunu savunmuştur. Kendi felsefesini hayata geçirmiş, onunla nefes alıp vermiştir. Onun medeni itaatsizlik konusundaki teorisi hem Gandhi hem de Martin Luther King'in önünde yeni ufuklar açarak onları derinden etkilemiştir. Alfred North Whitehead, 1861-1947, İngiliz filozof. İlgilendiği konular deneycilik. Savları, doğal bilimler kavrayışlarımızın içeriğini araştırmalıdır. Başyapıtları, Principia Mathematica, Bertrand Russell ile doğanın içeriği, süreç ve gerçeklik. Whitehead, fizikten psikolojiye kadar her şeyin birleşik bir yorumunu araştırmıştır. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, Avusturyalı filozof. İlgilendiği konular dil felsefesi. Savları, dilin kapsadığı alan ve sınırları sosyal bir araç olarak dil. Başyapıtları, Tractatus Logico Philosophicus, felsefi soruşturmalar. Wittgenstein felsefenin en azından bir tane terapötik görevinin olduğuna inanmıştır. O da dilin yanlış anlaşılmalarını ve yanlışlıklarını gidermektir ki felsefi sorunları ortaya çıkaran da budur. 20. yüzyılın en etkili filozoflarından biridir. Mary Wollstonecraft, 1759-1797, İngiliz filozof ve feminist. İlgilendiği konular eşitlikçilik. Savları, sosyal görevler cinsel farklılıklara göre belirlenmemelidir. Başyapıtları, kadın haklarının korunması, erkek haklarının korunması. Wollstonecraft kadın hakları konusuna eğildiğinde yaşadığı dönemin çok ilerisindeydi. Açık ve ikna edici bir şekilde eşitlik yanlısı yazılar yazdı. Büyük muhafazakar Edmund Burke ile yazışmaları oldukça aydınlatıcıdır. Frankenstein'i yazan Mary Shelley'in de annesiydi. Ekbe, Felsefi Uygulama Kurumları. Amerikan Felsefe Uygulayıcıları Birliği, American Philosophical Practitioners Association, APPA. APPA, 1998'de kurulan ulusal bir meslek örgütüdür. Bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve kurumsal danışmanlık hizmeti veren felsefe uygulayıcılarını eğitir, sertifikalandırır ve temsil eder. Danışmanlık hizmeti sunan diğer meslekler, örgütler ve halkla mesleki ya da eğitsel ilişkileri güçlendirir. APPA aşağıdaki üyelik hizmetlerini sunar. Sertifikalandırılmış üyelik hizmeti. APPA şartlarını sağlayan deneyimli felsefi danışmanlara, bireysel danışmanlara, grup çalışması yürütenlere ya da kurumsal danışmanlık yapanlara sunulur. Sertifikalı APPA üyelerinin APPA sertifikalı uygulayıcılar rehberinde bir listesi vardır. Bağlı üyelik. Felsefi uygulama konusunda daha bilgili olmak ya da bu konuya aşina olmak isteyen ama APPA sertifikasına ihtiyaç duymayan, örneğin tıp, psikiyatri, psikoloji, toplumsal çalışmalar, idarecilik, hukuk gibi diğer alanlardaki danışmanlara sunulur. Yedek üyelik, felsefe eğitimi, lisans ve veya doktora derecesini almış ya da buna eşdeğer felsefi bir özgeçmişe sahip olan ve sertifikalı üye olmak isteyenlere sunulan bir üyelik hizmetidir. Yardımcı üyelik, felsefi uygulamayı destekleyenlere veya arkadaşlara sunulan bir üyelik hizmetidir. ABBA yardımcıları aralarına katılmak isteyen herkese açıktır. Daha çok sorgulanmış bir yaşama duyulan ilginin ötesinde hiçbir bireysel özellik gerektirmemektedir. Kurumsal üyelik, hizmetinden ya da felsefi uygulamadan yararlanmak isteyen her tür yapı, örneğin tüzel kişiler, müesseseler, meslek örgütleri bu tür üyelikten faydalanabilirler. Tüm ABBA üyelerine bülten, davetiye ya da etkinliklerle ilgili bilgiler gönderilir. Ekçe, ileri okuma. Kitaplar: Ahenbach Gerd, Philosophische Praxis, Köln, Jürgen Dinter, 1984. Cohen Eliot, Philosophers at Work, New York, Holt, Reinhardt and Winston, 1989. Deutschen Emmy Fund, Paradox and Passion in Psychotherapy, New York, John Wiley and Sons, 1998. Eichmann Beverly, Cloning of the American Mind, Eradicating Morality Through Education, Lafayette, L.A., Huntington House Publishers, 1998. Ehrenwald, Jean, Editor, The History of Psychotherapy, Northvale, New Jersey, Jason Aronson, 1997. Irwin Edward, Philosophy and Psychotherapy, London, Sage Publications, 1997. Evans Vance W. Editor, Tibetan Yoga and Secret Doctrines, London, Oxford University Press, 1958. Grimes Pierre, Philosophical Midwifery, Costa Mesa, California, Hipparchus Press, 1998. Hadot Pierre, Philosophy as a Way of Life, London, Blackwell, 1995. Held Barbara, Back to Reality, A Critic of Postmodern Theory in Psychotherapy, New York, W.W. Norton, 1995. Kaplo Philip, The Three Pillars of Zen, New York, Doubleday, 1969. Kennedy Robert, Zen Spirit, Christian Spirit, New York, Continuum, 1997. Kelsas Jos, Socrates op de Markt, Philosophy in the Bad Reef, Amsterdam, Boom, 1997. Koestler Arthur, The Ghost in the Machine, London, Hutchinson, 1967. Lahav, Run and Tillmans, Maria, Editors, Essay on Philosophical Counseling, Lanham, M.D., University Press of America, 1995. McCullough Chris, Nobody's Victim, Freedom from Therapy and Recovery, New York, Clarkson Potter, 1995. Nelson Leonard, Socratic Method and Critical Philosophy, Trans, Thomas Brown, 3, New York, Dover Publications, 1965. Russell Bertrand, A History of Western Philosophy, New York, Simon & Schuster, 1945. Spinelli Ernesto, The Interpreted World, London, Sage Publications, 1989. Zas Thomas, The Myth of Mental Illness, New York, Harper & Row, 1961. Thome, Johannes, Psychotherapeutische Aspekte in der Philosophia Platons, Hilsheim, Zürich, New York, Ohms, Weidmann. Altertum Zwischenschaftliche Texte und Studien, Volume 29, 1995. Waldorf Charles, Philosophical Theory and Psychological Fact, Tucson, University of Arizona Press, 1961. Wiseman Bruce, Psychiatry, The Ultimate Betrayal, Los Angeles Freedom Publishing, 1995. Woolfolk Robert, The Cure of Soul, Science, Values and Psychotherapy, San Francisco, Josie Buss Publishers, 1998. Ekte, I Ching ile Danışmanlık. I Ching, başından sonuna kişinin kendi bilgisini savunur. Buna ulaşmada kullanılacak olan yöntem her tür yanlış kullanıma karşı savunmasızdır. Bu sebeple de aklı bir karış havada olan ya da olgunlaşmamış kimseler için uygun değildir. Sadece ne yaptıklarını ve kendilerine ne olduğunu düşünmekten hoşlanan düşünceli ve hassas kimseler için uygundur. Carl Jung. I Ching ya da diğer adıyla Değişimler kitabı Konfüçyüs ve Lao Tzu'dan çok daha önce var olmuştur. Bu büyük filozofların her ikisi de bu kitaba başvurmuştur ama kitabın yazarı ya da yazarları bilinmemektedir. Eski ve zamana direnen bilgeliklerle dolu olan I Ching, batıda yaygın olarak yanlış anlaşılmış ve birçok farklı amaç için tercüme edilmiştir. Birçoğu onu bir falcılık ya da kehanet aracı olarak kullanmıştır. Gerçekte bu kitap felsefi bir ilim hazinesidir ve doğru kullanılırsa tam olarak ne düşündüğünüzü, hatta bilinçaltınızın neler sakladığını gösteren bir ayna olabilir. Sizi belli bir pasaja götürmesi için civan perçemi sapları seçme ya da yazı turu atma yönteminin, kalbinizden ya da kafanızdan geçenlere, belki bilinç sınırınızdan geçmek üzere olan ama henüz gerçekleşmemiş olaylara ulaşmakla bir ilgisi yoktur. Bu ek, bozuk paraları nasıl en doğru biçimde kullanacağınızı kısaca anlatmaktadır. I Ching'i bir falcı sayarak saf dışı bırakan ya da tekrar gelişini müjdeleyen şey kitabın bu etkileşimli özelliğidir. Sözler sizi okumaya sevk eder, deneyimlere bakılırsa seçilen pasajın sık sık kişinin acil ihtiyaçlarına doğrudan cevap vermek şeklinde önemli bir özelliği vardır. Bazıları pasajlar için yazı tura atmanızla kitapta onların sizi götürdüğü cevaplar arasında mistik bir bağlantı olduğuna inanmaktadırlar. Durum bu olmak zorunda değildir. Kitabın herhangi bir sayfasını rastgele açsanız, açtığınız sayfa kitabın ortasına, muhtemelen başından ya da sonundan daha yakın olacaktır. İlk ya da son bölümlere denk gelme ihtimaliniz, kitabın ortasındaki bölümlere denk gelme ihtimalinizden genelde daha düşüktür. Kısaca yazı tura atmak bu eşitsizliği ortadan kaldırır. Ama hangi bölüme denk gelirseniz gelin, aktif bilinciniz metinde sizin için hem anlamlı hem de yararlı olan ve aslında altta gömülü düşüncelerinizin bir yansıması olan bir şeyler bulacaktır. Sizin bilgeliğiniz ile kitabınki arasında bir yankılanma olacaktır. Çünkü iyi için kalbinizdekileri yansıtır. Tüm kitabı okuyup içinden size uyanları seçerek de kitaptan yararlanabilirsiniz. Ama kitap yüzlerce sayfa ve bu biraz zamanınızı alabilir. Zaten tüm bölümler içgörüyle doludur. Kitaba danışmayı her istediğinizde size bir bölüm yetecek, hatta artacaktır bile. Size iyi çingi aşağıda ana hatları çizilen yöntemle kullanmayı denemenizi öneririm. Wilhelm Binds'ın çevirisinin diğer tüm çevirilerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben kitabın sadece bu baskısını kullanmayı düşünebilirim. Ancak kitapçılarda sizin için birçok başka baskı seçeneği daha olacaktır. I Ching 64 farklı başlıklı bölüme ayrılmıştır. Her bölümde bir heksagramla 6 mısradan oluşan bir şekil ile tanımlanmıştır. Her mısraya kesintili ya da sürekli, kısa ya da düz çizgilerden oluşur. Kesintili çizgiler yin, dişil mısraları olarak düşünülür, sürekli çizgiler ise yang, eril mısralarıdır. Mısraların bu şekilde sınıflandırılması bize bu mısraların birbirlerine zıt olmadıklarını, aksine bilinen Tao sembolündeki gibi birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu hatırlatır. Çin felsefesinde bu kavramların arasındaki denge hayatidir. Heksagramınızı seçmenin ve herhangi bir anda hangi bölüme başvuracağınızı bulmanın iki yöntemi vardır. Bu yöntemlerden birinde civan perçemi sapları kullanılır ve diğer yönteme göre bu yöntem biraz daha karmaşıktır. Ama üç tane sıradan bozuk para kullanarak da aynı sonuca varabilirsiniz. Gelenekler ihtiyaç duyduğunuz tavsiyeyi yüceltmek için en küçük bozuk parayı kullanmanızı şart koşar. Ama ben bir peni kullanıyorum. Gerçi herhangi bir bozuk para da aynı işi görür. 3 tane bozuk para alın ve yazı tura atın. Böylece şu 4 olası kombinasyondan birine ulaşacaksınız. 3 tura 3 yazı, 1 tura 2 yazı ya da 2 tura 1 yazı. Turaların değeri 2, yazıların değeri ise 3 olarak kabul edile gelmiştir. Kendi kombinasyonunuzun değerini hesaplayın. 3 tura 6'ya, 2 tura 1 yazı 7'ye, 1 tura 2 yazı 8'e, 3 yazı ise 9'a eşittir. Böylece bir yazı tura atışını rakam olarak yorumlamış olursunuz. Artık bu rakamları mısralara dönüştürebilirsiniz. 6 ya da 8 bir yin kesintili mısrasını gösterir. 7 ya da 9 ise bir yang sürekli mısrasıdır. Yin ya da yang mısralarının her biri değişen ya da değişmeyen mısralar da olabilir. 6 ve 9 değişen, 7 ve 8 ise değişmeyen mısralardır. Toplam 6 kez yazı tura atın. Bulduğunuz yin kesintili ve yang sürekli mısraların her seferinde bir kağıda yazın. Değişen mısraları da bir yıldızla ya da başka bir işaretle gösterin. Mısraları aşağıdan yukarı doğru sıralamayı unutmayın. İlk atışınız heksagramın en alt mısrasını, son atışınız ise en üst mısrasını oluşturur. Usulünü bir kez öğrenince bu süreç 1 ya da 2 dakikanızı alacaktır. Jason. Örneğin Jason zamanını misyonuna inandığı bir kuruma hizmet etmek için harcamaya gönüllü olmuştu. Hizmetine değer verilmiş, önemli sorumlulukları bulunan yine gönüllü statüdeki bir pozisyon teklifi için genel kurul tarafından davet edilmişti. Jason teklifi kabul etti. Kurum serpilip gelişti. Ama genel kuruldaki herkes Jason'ın dostu değildi. Bir ya da iki kişi muhtemelen kıskançlık ya da yaşadıkları diğer kişisel sorunlar yüzünden ona teklif edilen göreve karşı çıkmıştı. Jason'ın hasımlarından biri, adına George diyelim, bağımsız bir uzmana Jason'ı araştırtmış, seçtiği belgeleri Jason'ın bilgisi dışında uzmana iletmişti. Uzman bu sınırlı bilgilerin yardımıyla Jason'ın kurumdaki gönüllü çalışmalarıyla kendi mesleki kaygıları arasında bir çıkar çatışması yaşadığı sonucuna vardı. Jason her iki ilişkiyi de devam ettirmek istiyordu. Ama George, Jason'ın kurumdaki görevinden çekilmesini istedi. Jason'ı çekilmeye zorlamak için de bu araştırmayı kullanmaya çalıştı. Jason, George'un pek tekin olmayan saldırısına karşı savunmaya mı yoksa genel kuruldan, George'dan kurtulmalarını isteyerek karşı saldırıya mı geçeceğine bir türlü karar veremiyordu. Böylece kuruldaki dostlarına olduğu kadar Yi Ching'e de başvurdu. Jason'ın bulduğu mısralar şu şekildeydi. 8-8-7-7-9-9. Bu rakamlara karşılık gelen heksagram da şöyle görünüyordu. Büyük tire asterisk, büyük tire asterisk, uzun çizgi, uzun çizgi, kısa çizgi, kısa çizgi, kısa çizgi, kısa çizgi. Burada yıldızlar değişen mısraları göstermektedir. 5. ve 6. sıralarda birer 9. Bu heksagramın numarası 33, konu başlığı ise geri çekilmedir. Heksagramınızın numara ve yerini kitabın birçok baskısında bulunan tablodan yararlanarak bulabilirsiniz. Geri çekilme birçok başka önerinin yanında şunları da tavsiye eder. Yer değiştirme insanı her durumda kurtarmak anlamına gelir. Buna karşılık geri çekilme gücün bir göstergesidir. Böylece cepheyi hasmınıza öylece terk etmemiş, basit direniş hareketleriyle sebat ederek onun ilerlemesini zorlaştırmış oluruz. Geri çekilirken bir yandan da karşı harekete hazırlanırız. Jason bundan pozisyonunu hemen terk etmesinin gerekmediği, çıkar çatışması iddiasına direnmesi ama George'a en azından bu seferlik karşı saldırıda bulunmaması gerektiği sonucunu çıkardı. Dahası geri çekilme olanları ele alma şeklinde olduğu kadar Jason'ın tavırları hakkında da önemli tavsiyeler sunuyordu. Dağ cennetin altından yükselir ama doğası gereği bir noktada son bulur. Öte yandan cennet yukarı doğru uzanır ve ulaşılmazdır. Bu yukarıdaki bir insanın kendisini aşmaya çalışan, aşağıdaki bir başka insana karşı tavırlarını simgeler. Aşağıdaki ilerledikçe yukarıdaki kendi düşüncelerine gömülür. Yukarıdaki aşağıdakinden nefret etmez çünkü nefret bizi nefret duyulan nesneye bağlayan öznel bir birliktelik biçimidir. Yukarıdaki insan güçlü, cennet davranarak asil ilgisizliğiyle aşağıdakini bir duraksama, dağ noktasına getirir. Bu yeterince açık görünüyordu. George'un iddiaları tüm kurulun karşısında asla geçerli olamazdı. Bu sebeple de Jason ondan nefret etmeden ve ona karşı koymadan onu yenebilirdi. Benzer bir tavsiye Matta 5.39'a da verilmektedir. Kötüye karşı durmayın. Jason'ın 5. ve 6. mısralarında olduğu gibi değişen mısralarınız olduğunda onları zıtlarıyla, yini yangla yangı yinle değiştirirsiniz. Böylece yeni bir heksagram elde etmiş olursunuz. Bu da eskisini takip edecek olan yeni durumu açıklar. 6 değeri 7 ile değişirken 9 da 8 ile yer değiştirir. Jason'ın 2 9'unu 8 ile değiştirince bu yeni heksagram şu şekilde görünür. Tire tire tire tire uzun çizgi uzun çizgi tire tire tire tire. Bu da 62. heksagramdır yani küçüğün üstünlüğü. Bu Jason'a kurumla olan ilişkisi konusunda daha fazla tavsiye verir. Sıra dışı alçak gönüllülük ve dürüstlük mutlaka başarıyla ödüllendirilir. Bununla birlikte insan kendisinden vazgeçmeden, boş biçimler ve boyun eğen varlıklara dönüşmeden, kişisel davranışlarına daima uygun bir asaletle davranmaları önemlidir. Çağın gereklerini anlamalıyız ki eksikliklerini ve hasarlarını dengeleme yollarını bulabilelim. Böylece I Ching, Jason'a kurumla ilişkisini sürdürme ve diğerlerinin onu daha fazla günah keçisi yapmalarına engel olma yolunda yardımcı oldu. İ Ching'e başvururken mısralarınız üzerinde uzun uzadıya düşünün ve mevcut durumunuz hakkında size ne gibi yararlarının dokunacağını keşfedin. En azından içsel imgelemlerinizden tatmin olduğunuz an değişen ya da değişmeyen mısraların devreye girdiği andır. Sonuçta bu değişimler kitabıdır. Bu sebeple de bu kısım hayati önem taşır. Değişen mısralarınız yoksa bu durumunuzun şimdilik nispeten değişmez olduğu anlamına gelir. Öte yandan tüm mısralarınız değişiyorsa bu sizin durumunuzda aynı anda birçok şeyin gerçekleştiği anlamına gelir. Ama genelde Jason'ın vakasında olduğu gibi kendinizi ortalarda bir yerde bulursunuz. Hiçbir durum için kesin bir zaman kısıtlaması yoktur. Değişimler hali hazırda gerçekleşir olabilir ama bu bir sonraki hafta ya da 5 yıl sonra da olabilir. Sizin için okuduklarınızın anlamının ne olduğunu anlarsınız. Değişim oranını siz belirlersiniz. Her bölümün değişen mısraların tümü için özel ek yorumları vardır. Bir heksagram başka herhangi bir heksagrama dönüşebilir. Bu felsefenin özünde de sembolik olarak bu vardır. Her durum başka bir duruma dönüşebilir. Bunun pratik anlamı I Ching'in sadece 64 özel duruma değil, bundan çok daha fazla duruma uygulanabilir olduğudur. Her heksagramın içinde değişen ve değişmeyen mısralarla birlikte 64 olası kombinasyon vardır. Örneğin hiç değişen mısra olmaması, hiç değişmeyen mısra olmaması ve bu ikisi arasındaki tüm olasılıklar. Ayrıca 64 ile farklı heksagram vardır ki bu da 64 kere 64 ya da 4096 olası durum eder. Dahası değişen mısraları olan herhangi bir heksagram, yani 4032 değişen durumdan herhangi biri, herhangi bir diğer heksagrama da dönüşebilir. 64 durum olasılığı daha. Bu durumda I Ching toplamda 4032 kez 64 ya da 258.048 olası duruma hitap eder. Gazetelerin günlük falı ise aksine sadece 12 durumda kullanılabilir. I Ching, Çin felsefesinin genelinde olduğu gibi kaderci değildir. Herhangi bir durum için mümkün olan en iyiyi başardığı için de bunun anlamı büyüktür. Mevcut durumda en iyi bakış açısı ve onu ayarlamanın en akıllıca yolu sizindir. Bugününüz olası birçok yarınınızdan biri haline gelecek ama sorumluluk alarak, sağduyulu davranarak istenmeyen sonuçlardan kaçınıp istediğiniz sonuçları yaratmayı başarabileceksiniz. Ne düşündüğünüz, ne söylediğiniz ve ne yaptığınız size kalmıştır. İyi için kötü bir durumdan iyi bir duruma, iyi bir durumdan daha iyi bir duruma gitmeniz ya da kötü bir durumdan daha da kötü olan başka bir duruma düşmenize engel olmak için size rehberlik eder. 15. hexagramdaki şu pasajı bir düşünün, alçak gönüllülük. İnsanların kaderleri gerçekleşmesi gereken değişmez kanunların etkisindedir. Ama insan yardımsever ya da zararlı güçlerin etkisine karşı kendi tabiatı el verdiğince kaderini şekillendirme gücünü elinde tutar. Batı felsefesinin çoğu sağduyudan yola çıkarak paradoksa ulaşırken, Çin felsefesinin çoğu paradokstan yola çıkarak sağduyuya ulaşır. Yazı turu atıp payınıza düşeni okuduğunuzda, Sarah'ın ve Jason'ın durumlarında olduğu gibi, okuduklarınızın kafanızdakilerle nasıl da örtüştüğünü görmek sizi şaşırtabilir. Bu kitabın nasıl tam olarak doğru noktaya temas ettiğini açıklayamam ama sonuçlarını minnetle kabul ediyorum. Bana isterseniz mistik bir yararcı deyin, Jung buna eş zamanlık, ilgisiz oldukları açık olan sıralı iki olayın tesadüfi olmayan karşılaşması diyor. Tavsiyeye ihtiyacınız var, yazı turu atıyorsunuz ve I Ching size %100 şans eseri de olsa uzman rehberliğini sunuyor. Gerçekte bu pek durum açıklamıyor ama mutlaka işe yarıyor. Hume şans kelimesinin sadece cehaletimizi açıklayan kaba bir kelime olduğunu düşünmüştü. I Ching'in güvenilirliği Hume'un haklı olduğunu gösteriyor. I Ching'de tavsiyeleri açıkça ortada olmayan bir hexagrama da ulaşabilirsiniz. Her iki durumda da tefekkür için okuduklarınızı bir sıçrama tahtası olarak düşünmeniz gerekir. Platon şu iddiaya katılırdı. Dışarı çıkarmak için zaman zaman yardıma ihtiyaç duysanız bile bilgi zaten içinizdedir. I Ching'i size nesneler hakkında gerçekle ne düşündüğünüzün bir resmini gösteren bir pencere olarak görüyorum. Psikoanalistler ve psikologların da sizin zihninizin içini görmede kullandıkları kendi pencereleri vardır. Freudian serbest çağrışım teknikleri, analist bir kelime söyler siz de aklınıza beliren ilk kelimeyi söylersiniz ve rüyaların yorumlanması derin düşüncelerinize ve duygularınıza ulaşmanın iki yoludur. Bu Rorschach mürekkep lekesi deneyinde olduğu gibi sözsüz bir biçimde de yapılabilir. İ Ching'e başvurmak bu derin sularda balık avlamanın felsefi bir yoludur. Ama bu yol kendinizle ilgili yanlış bir şeyler bulmanıza değil, doğru olanı yapmanıza yardımcı olur. İşte orada bir farklılıklar dünyası yatmaktadır. Kitabın sonu, sayfa 349. 21 Mayıs 2006.